Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Haziran 1400 Hicri Kameri, 23 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 30 Ekim 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Arap ülkelerle Siyonist İsrail rejimi arasındaki ilişkiler üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, kalıcı Itır, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 128 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Komutan Celali, caydırıcılık gücümüz düşmanın tehdit stratejisini değiştirdi açıklamasında bulundu. İsfahan ile Konya kardeş şehirler oluyor. Avrupa ve Taliban Afganistan komşuları toplantısına katılmak istiyorlar. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı İran semasında uçuş alarmını kaldırdı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını yüzünden son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile ilgili vaka ve vefat sayısını güncelledi. Açıklamaya göre son 24 saat zarfında koronavirüs salgını yüzünden geçen 24 saatte 128 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, şimdiye kadar koronadan hayatını kaybeden vatandaş sayısının 126 kişiye yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanı ayrıca dünden bugüne kadar 6809 kişide korona vakası tespit edildiğini, bununla birlikte ülkede şimdiye dek koronaya yakalanan vatandaş sayısının 5.916.211 kişiye çıktığını belirtti. Açıklamada hastanelerden taburcu olan veya iyiliğine kavuşan hasta sayısının da 5.494.689 kişiye yükseldiği ifade edildi. Geçen 24 saatte 767.553 doz korona aşısının vatandaşlara uygulanması ile birlikte şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan aşı sayısı 86.137.470 doza çıkmış oldu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni, Çarşamba günü Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Koordinatörü Enrico Mora ile görüşmenin ardından dün Moskova'da temaslarda bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Keni, Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, çarşamba günü Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile görüşmesinin ardından Moskova'da dün temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Peter Stano dün düzenlediği bir basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Keni'nin Avrupa Birliği yetkilileriyle son sıralarda Brüksel'de yaptığı görüşmeleri verimli ve yararlı niteledi. Sözcü 27 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen görüşmelerin verimli olduğunu ve Viyana'da görüşmelerin yeniden başlaması için ilerideki yolun belirlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Stano ayrıca İran ve nükleer anlaşmaya imza atan diğer taraflar başlanmak üzere kendi ortaklarıyla işbirliğiyle bir an evvel Viyana'da oturum düzenlenmesi için yeni tarihi belirlemeye çalıştıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni çarşamba günü Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından paylaştığı tweette Viyana'daki görüşmelerin Kasım ayı bitmeden önce başlayacağını duyurdu. Bakri Keni dün öğleden önce Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Viyana müzakerelerinde Rusya temsilcisi Sergey Ryabkov ile bir araya geldi. Bakri Keni görüşmenin ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile olumlu ve verimli bir görüşmede son gelişmeleri gözden geçirdik ve yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması için müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulunduk diye yazdı. Bakri Keni mesajının devamında ortak pozisyonları güçlendirmek için çeşitli düzeylerde istişarelerimizin devam etmesine karar verildi diye yazdı. Öte yandan Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni'nin Moskova ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Ulyanov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni'nin Moskova ziyaretinin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmelerden ayrı bir rota oluşturulacağı anlamına gelmediğini ve sırf ikili istişareler amaçlı olduğunu söyledi. Rus diplomatın paylaşımında spekülasyonları önlemek için bu ziyaretin nükleer anlaşma müzakerelerinden ayrı bir yol çizmek anlamına gelmediği konusunda sizi temin edebilirim. Bu, İran ile Avrupa Birliği arasında Brüksel'de yapılan görüşmelere benzer rutin bir ikili istişare görüşmesidir ifadelerine yer verildi. Ulyanov, Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz ifadesini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Reza Celali, İran'ın mücadelecilik gücünün artması nedeniyle düşmanın askeri saldırı stratejisinde değişiklik olduğunu vurguladı. Mehrabar Ajansı'nın bildiğine göre İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Reza Celali doğrudan savaş gibi zorlu tehditlerin siber saldırılar gibi yeni tehditlere dönüşüne tanık olduklarını belirterek silahların değişmesi ve düşmanın askeri saldırı stratejisinin de değişmesi caydırıcılık gücümüzün artmasından kaynaklanmaktadır. Bizim caydırıcılık gücümüz düşmanın doğrudan savaş fikrini unutmasına neden olmuştur dedi. General Celali tehditleri izlemek ve bu tür tehditlerle başa çıkmak amacıyla siber, askeri, kimyasal, biyolojik, insan merkezli, ekonomik, radyasyon ve fiziksel savunma olmak üzere sivil savunma alanında 8 karargah kurulduğunu söyledi.
Türkiye heyeti İsfahan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi. Görüşmede İsfahan ile Konya'nın kültürel alandaki yakınlıklarına işaretli iki kentin kardeş şehir olması için hazırlıkların yapılmasına vurgu yapıldı. Türkiye heyeti bugün İsfahan Belediye Başkanı Kültürel İşler Yardımcısı Muçteba Şahmuradi ile bir araya gelerek görüş tatilinde bulundular. Şahmuradi görüşmede bu oturumun İsfahan ile Konya arasında ikili işbirliğin başlaması için başlangıç olabileceğini temenni etti. Konya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili Ahmet Sürgün de İran ve Türkiye'nin uzun mazisi olan tarihi münasebetlerine temas ederken, Konya Kartay Belediye Başkanı Hasan Kilça ve Konya Turizm Kültür Merkez Başkanı Abdus Settar Yarar da iki kent arasında ortak festivaller düzenleyebileceklerini temenni etti. İki taraf görüşmede kültürel alanda işbirliğini geliştirmesine vurgu yaptılar.
İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, Avrupa Birliği ve Taliban'ın bir sonraki Afganistan komşuları toplantısına katılmak için talepte bulunduklarını, bu taleplerin inceleneceğini kaydetti. Dışişleri Sözcüsü Hatipzade, Taliban ve diğer Afgan grupların Tahran'dan düzenlenen Afganistan komşuları toplantısına katılmak istediklerini işaretle, Tahran toplantısına katılmak için gözlemci olarak Avrupa Birliği'nin talepte bulunduğunu hatırlattı. Bu hususların tamamının Tahran toplantısında sunulduğunu hatırlatan sözcü, birinci toplantıda Rusya'nın katılma talebinin incelendiğini ve Tahran toplantısına Rusya'nın katıldığını ifade etti. Dışişleri sözcüsü Tahran toplantısında Afganistan'da yönetici heyetin taleplerinin ele alındığını ve özel temsilciler oturumunda bu bağlamda gereken kararın alınacağını kaydetti. Hatipzade, İran'ın sadece Taliban ile değil, Afganistan'daki çeşitli gruplarla temas halinde olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı İran İslam Cumhuriyeti hava sahasında uçuş alarmını iptal etti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 2020 yılının başında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tüm Avrupa hava yollarını ikinci bir bildiriye kadar İran hava sahasına girmemeleri veya gerekli hususlarda 25 bin feet yükseklikte uçmaları için uyarıda bulunmuştu. Ajans Temmuz 2021 yeniden bu kararı uzattı. İran ile Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı arasında yapılan görüşme ve istişarelerin ardından sonunda ajans İran hava sahasında uçuş alarmını kaldırarak bu kararıyla İran hava sahasını kullanan uluslararası hava yolları sayısının artacağı tahmininde bulundu.
Suriye Arap ordusunun hava savunması Şam kırsalındaki bölgelere İsrail füzeli saldırısına karşı koydu. Sana'nın haberine göre askeri bir kaynak bu sabah 11-17 sularında düşman İsrail işgal altındaki Filistin kuzey yönünden Şam kırsalındaki bazı noktalara hedef alan bir karadan karaya füzeler fırlattığını bildirirken hava savunma sistemlerinden bu füzelere karşı koyduğunu ve çoğunu da düşürdüğüne işaret etti. Kaynak söz konusu saldırı sonucunda iki askerin yaralanmasına ve bazı maddi kayıplara yol açtığına dikkat çekti. Bugün Şam kırsalından patlama seslerinin de geldiği bildirilmiştir.
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirebileceği muhtemel saldırı üzerine Kürt güçlerinin teyakkuza geçtiği ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırlarına Kürtlerin bulunduğu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel saldırısı yüzünden gergin olduğu ifade ediliyor. Suriyeli kaynaklar bölgede güvenlik tedbirlerinin Türkiye'nin istihbarat servisi mensupları ve ajanslarının sızmasını önlemek amacıyla yapıldığını aktardı. Öte yandan bazı Suriyeli kaynaklar Türkiye bağlı çok sayıda unsurun Halep'in Kars geçiş noktasında Türkiye topraklarını geçip oradan Rakka ve Hasseke kırsalındaki bölgelere giriş yaptıklarını bildirdi. Son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka'nın kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad bölgesine yoğun şekilde askeri sevkiyat yapmıştır. Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere askeri sevkiyat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Suriyeli Kürt güçlere karşı operasyon başlatacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde Halep'in doğu kırsalında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile Kürt güçler arasında sınırlı çatışma yaşandığı ve iki tarafın birbirine karşı top atışları yaptığı bildirildi. Öte yandan Suriyeli aktivistlerden Muhammed Şimalli El Arabi El Cedid'e yaptığı açıklamada Halep'in kuzeyindeki iki cephede şiddetli çatışma yaşandığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin top atışlarıyla Kürt güçlerinin mevzilerini hedef aldığını söyledi. Bu arada Rusya'ya ait savaş ve keşif uçaklarının bölgede uçuş yaptığı belirtildi.
Fethullah Gülen'in yerine Muhammed Mahmud K. Ümraniye'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mahmud K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Ekim Perşembe günü FETÖ, PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammed Mahmut K. 39 gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan da Muhammed Mahmut K.'nın grafikler olarak çalıştığı ve örgütün de kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed Mahmut K. çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Muhammed Mahmut K.'nın adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.
G20 Liderler Zirvesi ve ülkelerin liderleri ve yetkililerin katılımıyla başladı. Liderler önce aile fotoğrafı çektirdiler. Amerikan Başkanı Joe Biden fotoğraf çektirirken en uç noktada durdu. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi başkent Roma'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan aile fotoğrafı öncesinde Amerikan Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Liderler daha sonra küresel ekonomi ve küresel sağlık temalı birinci çalışma oturumuna geçti. Zirvede iklim değişikliği ve korona salgını gibi iki önemli krizin diğer uluslararası gelişmelerle birlikte ele alınacağı belirtildi. Uzmanlar zirvenin küresel krizin hafiflemesinde belirleyici rol ifa edebileceğini düşünüyor. Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EU resim semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor. Öte yandan bir grup çevre aktivisti genç sabah erken saatlerde zirvenin yapıldığı semti kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb bulvarını oturma eylemiyle trafiği kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.
Türkiye'nin G20 heyetinde bulunan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman sorusuna, bir iki gün daha buradayız, burada görüşme olacak, görüşme burada olabilir. Birleşik Krallık'ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Önemli bir görüşme tabii ki. Küresel birçok konu var ifadelerine kullandı. Kalan G20 zirvesinin ilk gününde CNN Türkiye'ye açıklamalarda bulundu. Zirvenin pandemiden sonra yapılan ilk yüz yüze G20 zirvesi olduğunu da hatırlatan Kalın, sözlerinin devamında Türkiye Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı arasındaki görüşmeye ilişkin soruya şöyle yanıt verdi. Bir iki gün içinde daha buradayız. Burada görüşme olacaktır. Görüşme burada olabilir. Birleşik Krallık'ta da olabilir. Netleşmek üzere ve önemli bir görüşme tabii ki. Küresel birçok konu var. Afganistan'dan Libya'ya, Suriye'den Kafkaslara ikili ilişkiler var. Savunma sanayi var ve diğer çok başlıkta ele alınacak. Kalın Amerika ile F-35 kriziyle ilgili bu bir teknik süreçtir. Teknik uzmanlar konuyu ele alacaklardır. Bizim ödediğimiz paranın bu tarafa mahsup edilmesiyle ilgili teknik süreç nasıl ilerleyecek? F-16'larla ilgili bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız, modernizasyon ve diğer teknik konular teknik çalışma gerektiriyor. Heyet geldi. Bu heyetler gidip geleceklerdir. Biz onunlu bir cevap almayı istiyoruz. F-35 olmuyorsa hakkımızın asla yenmemesi, Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı ve duruşu da bu yönde zaten. Onun başka yerde silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kullanılması yaklaşımlar olumlu şu ana kadar ve ama biraz zaman alacak ifadesini kullandı.
Amerika 6. filosu USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e gönderildiğini belirtti. Amerika 6. filosunun Twitter hesabından yapılan açıklamada USS Porter, bölgedeki müttefiklerimiz ve NATO partnerlerimizle işbirliği için kuzey yönünde Karadeniz'e hareketine başladığı ifadesine yer verildi. USS Porter'in iki gün boyunca tatbikat yapacağı ifade edildi. NATO Genel Sekreteri geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada NATO müttefiklerinin Karadeniz'deki varlığını bu bölgenin stratejik önemi için güçlendirdiğini duyurmuştu.
Haber kaynakları Suudi Kalisu'nun Hudeyde vilayetinde ateşkesi geniş şekilde ihlal etmeye devam ettiğini bildiriyor. Al-Masire televizyon kanalında yer alan habere göre Suudi Arabistan ve liderlik ettiği koalisyon Hudeyde vilayetinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve son 24 saatte Suudiler en az 268 kez Hudeyde'de ateşkesi ihlal ettiler. Habere göre Hudeyde'de ateşkesi defalarca ihlal eden Suudiler Yemen'in diğer vilayetlerindeki bazı noktalara saldırı düzenlediler. Bu bağlamda Sa'de ve Marib vilayetindeki bazı noktalara Suudi koalisyon tarafından yoğun bir şekilde hava saldırılarına da maruz kaldılar. Yemenliler defalarca Suudi Arabistan'ın Hudeyde'de ateşkese bağlı kalmadığı için protesto etmişlerdir. Ancak Birleşmiş Milletler Suudi koalisyonun saldırılarını durdurmak için şimdiye kadar hiçbir girişimde bulunmamıştır.
Suudi Arabistan ve Bahreyn'in ardından Kuveyt'te Lübnan'daki büyükelçisini çağırarak Lübnan'ın bu ülkedeki maslahat güzarına ülkeyi terk etmek için 48 saat süre verdi. Kuveyt resmi ajansı Kuna'da Dışişleri Bakanlığı'na ait kısa bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Kanayi'nin ivedi bir şekilde istişare için ülkeye geri çağrıldığı, Lübnan'ın Kuveyt'teki maslahat güzarının da 48 saat içinde ülkesine dönmesinin tebliğ edildiği belirtildi. Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan ardından da Bahreyn Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı. Kardahi daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Suudi koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarını eleştirmişti. Husilerin Yemen topraklarını savunduğuna işaret eden Kardahi, tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor yanıtını vermişti.
Ve son haberimiz, Filistinli bir kaynak İbrani kaynaklardan naklen İşgal Rejimi Savaş Bakanı'nın Suudi Arabistan'a ziyarette bulunduğunu duyurdu. Filistin El-Yevmi bugün İbrani kaynaklardan naklen İşgal Rejimi Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Suudi Arabistan'a gelerek bazı Suudi güvenlik yetkilileriyle ikili işbirliği ve ilişkilere geliştirme yollarını da ele aldığını bildirdi. Haberde Suudi yetkililerin Siyonist Rejim Savaş Bakanı ile görüşmesinde 100 milyon dolarlık anlaşmalara imza attıkları da ifade edildi. İbrani kaynakları geçen salı günü de Siyonist rejime ait olan bir uçağın ilk kez Riyad Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını bildirmiştir. Siyonist Globes gazetesi de son sıralarda Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri kanalı ile bazı Suudi firmaların Siyonist rejimiyle anlaşma imzaladığını da duyurdu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Taliban'ın bilgisiz üyesinin İran hakkındaki konuşmaları etrafında. Taliban grubu kültür işleri üyelerinden Şehab Leval, İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi, sosyal ve dini konumu hakkındaki bilgisizliğinden kaynaklanan açıklamalarda bulunarak İran'ı kapsayıcı hükümete sahip olmamakla suçladı ve Ehl-i Sünnet'in İran yönetim kademesindeki katılımının çok az olduğunu iddia etti. Taliban kültür kolu üyesinin bu iddiası Tolu News kanalında ortaya atıldı. Halbuki bu kanalın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yayın yaptığı hem geçen yönetimde hem yeni yönetim döneminde aynı yayın siyasetleri izlediği bilinmektedir. True News öyle bir zamanlama ile bu Taliban üyesiyle röportaj yapmış ki Tahran'da Afganistan komşusu ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelmişti ve Afganistan konulu bir zirve yapılmıştı. Bu da zirvenin önemini azaltmak ve en aza indirgemek için gizli ellerin ve çalışmaların olduğunu göstermiş oldu. Bu bağlamda yalan dolan, içi boş ve gerçekleri saptırmaya yönelik açıklamalar ve iddialar öne sürülerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan halkının sorunlarını çözmeye yönelik iyi niyeti sorgulanmaya ve zayi edilmeye çalışılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Özel İşleri Sorumlusu üst düzey diplomat Muhsin Pakain bu hususta şöyle düşünüyor. Tahran'da Afganistan komşuları zirvesinin düzenlenmesi, bu ülkelerin Afganistan sorunlarının çözülmesine yönelik ortak görüşlerini gösteriyor. Bu ülkeler taleplerinin sadece kapsayıcı ve istikrarlı hükümetin kurulması ile elde edilebileceğini düşünüyorlar. Bu yüzden Taliban Kültür İşleri Kanadı üyesi Shahab Lalvali'nin iddiaları ve açıklamaları tamamen planlanmış bir şekilde düzenlenmiş ve Afganistan halkı tarafından hiçbir değer taşımamaktadır. Bu ülke halkın açısından Taliban'ın bu üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenlik ve iktidar yapısı ve dokusunu tam olarak anlamak için daha fazla okumalı ve bilgi toplamalıdır.
İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı zaferinden hemen sonra düzenlenen halk referandumu aracılığıyla şekillendi ve her aşamada ister dayatılan savaşta ve ardından başlayan imar sürecinde ister Şii, ister Sünni, ister İslami olmayan azınlıkların katılımı ile özellikle de İslami Şura Meclisi'nde bu grupların hepsinin temsilcinin bulunması ile her daim farklı kesimlerin işbirliği ile kararlarını almış ve uygulamıştır. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluçistan eyaleti Mircave bölgesi cemaat imamı Mevlevi Rigyanpur, Sünnilerin İran'daki siyasi arenadaki katılımı ile ilgili şöyle düşünüyor. İslam İnkılabı zaferinin ardından İran İslam Cumhuriyeti halk tarafından yönetilmeye başlandı. Halk seçimlere katılarak kendi kaderlerini belirleyip bu hususta müdahale yapabilirler. Tüm bunlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin de yönetim ve iktidar yapısı ve dizilişine tam dikkatli bir şekilde bakıldığında Sünni kesiminin de diğer kardeşleriyle beraber İran İslam Cumhuriyeti yönetiminde sadece devlet merkezleri ve kuruluşlarında değil, bilim merkezli ve yasama sürecinde de aktif oldukları söylenmelidir. Bu yüzden İran İslam İnkılabı'nın zaferinden ardından ve İran İslam Cumhuriyeti sisteminin halka dayalı ve İslamiyet'e dayalı olmasının da en önemli göstergesi olarak referandumun düzenlenmesinden sonra uluslararası camiada İran İslam Cumhuriyeti devleti ve hükümetini de tanıdı. Bu süre içerisinde İran İslam Cumhuriyeti halkının tam desteğiyle sağlam ve dik duruşlu bir şekilde 40 küsur yıl yoluna devam etmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail'in Kefer Kasım'daki cinayetinin 65. yıl dönümü etrafında. Binlerce Filistinli İsrail'in Kefer Kasım'daki cinayetin 65. yıl dönümü dolayısıyla bu cinayetler ve katliamlarda hayatını kaybeden günahsız insanları andı. Siyonist rejimiyle başlığı resmi olarak 65 yıl ardından Kefer Kasım cinayetine kurban gidenlerin ailelerinden özür diledi. Kefer Kasım cinayeti Siyonist rejim İsrail-Filistin sorunu tarihi içerisinde en kalıcı cinayetlerden biridir. Filistinliler hiçbir zaman bu cinayeti unutmayacaklarını belirtiyorlar. Kefer Kasım katliamı olayı 29 Ekim 1956'da yaşandı. 29 Ekim 2021 ise İsrail'in Kefer Kasım'daki cinayetin 65. yıl dönümü idi. İşgal topraklarının kuzey bölgesinde yer alan Kefer Kasım'da Siyonist rejim İsrail sınır muhafızları ateşli silahlar ile Filistinler üzerine saldırmış ve bu vahşi saldırı sonucu 6 kadın ve 23 çocuk dahi toplam 49 Filistinli şehit düşmüştü. Bu cinayet hususunda birkaç önemli nokta dikkat çekiyor. İlk olarak bu cinayetin Araplar ile İsrail arasında 1956 yılında başlayan savaşın ilk gününde yaşanmasıdır. Bu katliam 29 Ekim 1956'da İsrail, Fransa ve İngiltere'nin Süveyş kanalını millileştirmesine tepki olarak Mısır'a üçlü saldırısından birkaç saat önce gerçekleşti. Bu katliam öyle bir sırada gerçekleştirildi ki Kefer Kasım bölgesi ahalisi Siyonistlerin sıkı yönetim ilan etmesinden bile habersizdi. Filistinli çocuk ve kadınlar 29 Ekim 1956'da evlerine döndükleri sırada sıkı yönetimden habersiz olduğu zaman Siyonist rejim sınır muhafızları onlara kurşun yağdırdı ve bu suçsuz sivil insanları feryat figanlarına bile aldırış etmedi. Burada dikkat çeken bir başka önemli nokta ise Siyonist rejim kabinesinin bu cinayeti örtbas etmeye çalışmasıdır. Ancak bu cinayet zaten iki Knesset üyesi tarafından ifşa olundu. Knesset üyeleri Tevfik Tuğba ve Meir Feller bu cinayetten sağ kurtulanlar ile ilgili bilgileri toplayarak onların ifadelerini de uluslararası medya organlarına sunup bu cinayeti ifşa ettiler.
Bu durumdaki üçüncü önemli nokta ise Siyonist rejim İsrail kabinesinin uluslararası çevreler tarafından baskı altına alındıktan sonra bu cinayete katılan subaylar ve askerlere yargılamaya sunarak baskıları azaltmaya çalışmasıdır. Ancak bu yargılamalar formalite yargılamalardı ve gösteriden başka bir şey değildi. İsrail mahkemesi bu cinayete işleme talimatını verenlere sadece hem de çok düşük miktarda tazminat ödemeye mahkum etti ve yargı sürecinin devamında da bu cinayette ele bulunan herkes kabilelerin barışması başlığı altında düzenlenen törende affedildi ve bu dosya tamamen kapatılmış ve raflara kaldırılmış oldu. Dördüncü nokta ise Siyonist rejim İsrail'in bu cinayetten güttüğü hedefinin Kefer Kasım köyünde etnik temizlik yapmasıydı. Gerçekte bu rejim Kefer Kasım ahalisini de köylerine boşaltmaya ve göçe zorluyordu. Halbuki bu da başlı başına uluslararası hukuka göre bir cinayet sayılıyordu. Beşinci önemli nokta Kefer Kasım cinayeti üzerinden 65 yıl geçti bir sırada Siyonist rejim başkanı İshak Herzog'un kurban gidenlerin ailelerinden özür dilemesi oldu. Herzog Arapça konuşarak ben 49 kurban giden ailelere ve tüm Kefer Kasım halkı karşısında boynumu eğiyorum, kendi adıma ve İsrail hükümeti adına af diliyorum. Aslında bu açıklama da bizzat cinayetin kabulü olarak sayılıyor. Halbuki şimdiye dek Siyonist makamlar buna razı gelmemişti. Şimdi de Filistin hükümeti uluslararası mahkemelere başvurarak en azından Kefer Kasım kurbanları için tazminat talebinde bulunabilirler. Son nokta ise Filistin halkının bu cinayetlerin yıl dönümü dolayısıyla protestoz gösterileri için Kefer Kasım'da bulunmaları ve siyah ve Filistin bayraklarını da taşımalarıydı. Bu da 65 yılın ardından bile Filistinlilerin bu cinayeti unutmadığını da göstermektedir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, işgal altındaki Filistin topraklarında İbranice yayın yapan Globes, Bahreyn ile Birleşik Arap Emirliği arabuluculuğu ile Siyonist rejim İsrail ve Suudi Arabistan arasında birkaç ticari anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Arap ülkelerinin Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi 2020 yılında Amerika'da eski Başkan Donald Trump başkanlığı döneminde başladı bilindiği gibi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan dahil 4 ülke geçen yıl Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye başladılar. Trump başkanlığında başkanlığının son aylarında ise Suudi Arabistan ile Siyonist rejim arasında ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili birçok haber yayınlandı. Ancak pratikte böyle bir normalleşme gerçekleşmedi. Birçokları değerli dinleyiciler, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğunu, çünkü bunun Suudi Arabistan'ın İslam alemindeki konumuna olumsuz etki yapacağından kaygılı olduğunu düşünüyorlar. Biz de bugünkü sohbetimizde Arap ülkelerinin, bazı Arap yönetimlerinin İsrail rejimiyle ilişkileri konusu etrafında sohbetimizi sizinle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte bugün. Bedri Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum.
Geçtiğimiz günlerde İsrail rejimi ordusu yaptığı açıklamada İsrail ordusu Gazze Birliği'nin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Güney saldırısı tatbikatını, bir günlük bu tatbikatını başlattığını duyurdu. Şimdi Filistin'le ilgili de biz çok üzücü ve aslında nasıl söylesem bilmiyorum. Üzücü haberleri duyuyoruz gündemde. Bunların geçmişine de baktığımızda Arap'ın Arap'a ihaneti, Arap'ın Müslüman'a ihaneti konusunu ve gerçeğini görüyoruz. Siz son dönem özellikle Arap ülkelerinin İsrail ile olan ilişkilerini, Filistin gelişmelerine nasıl yansıdığını gördünüz efendim?
Arap, yani demin Türkiye'deki durumun bir benzeri bugün kimi Arap ülkelerinde de yaşamaktadır. Yani bugün tamamen Arap devletleri veya mevcut devletlerinin yönetici kademelerindeki kesim hepsi İsrail yanlısı bir politika izlemektedir. Halkın talepleri veya halkın istemleri dışında tamamen İsrail ile olan bağlarını ve bu nedenle kendinin varlık nedeni İsrail ile olan samimiyetlerden geçtiğini görüyorlar ve bu nedenle bu şekilde hareket etmektedirler. Yani bugün bu yönetimleri
Pardon bölüyorum Berdi Hocam. Bu Arap ülkeleri kendileri neden özgür bir şekilde davranmak istemiyorlar sizce?
İşte bu açıda emperyalistlere oluşturulan devletlerin hepsini emperyalist ülkeler tarafında oluşturan devletlerdir. Yani bunların bir bütün olarak böl yönet politikasıyla nitelendirebiliriz. Parçalı bir durumun yaşanması İsrail'in daha fazla yaşam hakkını tanımak anlamına geliyor. Ve bu nedenle Arap ülkeleri parçalanması ve devletlere bölünmesi İsrail işine geliyor. Ve bunların başındaki kişiler de tamamen kendi halkına bağlı olmayan veya halkın istedikleri veya halkın oraya getirdikleri kişiler değil, tamamen atanan birer emperyalist devletlerin memuru olarak gibi görebiliriz. Yani bunlar hiçbir zaman Arap halkıyla veya İslam alemiyle bir diyaloğu olmadığı gibi tamamen İsrail güdümlü sistemler doğrultusunda hareket eden kesimlerdir. Ve bunlar sürekli bu ülkelerde de iktidar olmuşlardır. Yani elbette bugün özgür veya hür bir seçimin veya halkın talepleri doğrultusunda bir seçim yapılsa bu tür insanların hiçbirisi de orayı, o ülkeleri yönetemez. ve bunlar hepsinin atanmış birer memur olarak nitelendirebiliriz.
Doğrudur. Yani İsrail rejimi bu cinayetlerini sürdürmek için kendi cesaretini Arap ülkelerinden ve iktisadi ve ekonomik olarak kendi ilişkilerini koruduğu ülkelerle bu ülkelerden aldığını söylesek tam olarak siz katılırsınız değil mi?
Evet. Yani tamamen o bağlamda ve Arap ülkelerinde almış olduğu destekle
evet.
Ayakta durmakta.
Doğru. Son soru olarak o zaman Berd Hocam, İslam alemi şimdi bu acıyı önlemek için Filistin'de devam eden bu üzüntüyü, bu yani vahşetin önüne geçmek için nasıl kendi birlikteliğini korumalı ve kurmalı sizce?
İslam aleminde bir beraber hareket etmeleri çok zor. Çünkü buradaki yönetimlerin tamamen dışa bağımlı oldukları için kendi başlarına hareket etmedikleri gibi bir araya gelmeleri de çok zordur. Çünkü başkaların isteğini veya başkaların çıkarını orada yaşatmak ve orada iktidar etmek isteyen kesimler hiçbir zaman bir birleştirilik oluşturamazlar. Çünkü sürekli dışa bağımlı olan bu kesimlerin bir birliktelik oluşturmaları çok zordur. Ancak özgürce veya kendi başına hür olarak hareket etmeleri ve kendi halkı ve İslam aleminin çıkarlarını düşünür bir şeyi ortaya atmasalar o doğrultuda hareket etmedikçe bir birliktelik oluşturması çok zordur. Ortak bir yönetim oluşturma hareket etmeleri de zor gözüküyor. Ancak tüm değerlerine göre hareket etmedikçe bir birlikteliğin oluşmayacağı ortadadır.
Evet. Berdi Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Çok sağ olun.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda İsrail rejiminin Filistin'deki sürdürülen cinayetleri konusuyla ilgili kısaca bugünkü röportajımızı sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde korsan İsrail askerlerinin Batı Şeria'da bazı noktalara baskın düzenleyerek 9 Filistinli tutuklaması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakriken'in gittiği Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcıları Mihail Bogdanov ve Sergey Ryabkov'la görüşmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Riyad'ın Tel Aviv'le işbirliğini arttırdığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İbranice yayınlanan bir gazete, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile Suudi Arabistan ve Siyonist rejim arasında varılan birkaç ticari anlaşmayı ifşa etti. Suudi Lix sitesinin bildirdiğine göre işgal topraklarında yayınlanan Globes Economic gazetesi yayınladığı makalede Riyad yönetiminin görünürde Filistin meselesinin çözümlenmesine dair tutumuna rağmen Siyonist yetkililerle diplomatik ilişkilerin kurulması için son aylarda bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Gazetenin haberine göre Arabistan pazarı kapılarının Siyonist rejim ürünlerine açılması, Siyonist firmalar ve ihracatçıları için büyük önem taşıyor. Bu arada Riyad kentinde ilk sinagogun açılması için girişimler yürütülmekte. Bu mekan Arabistan'daki Yahudiler merkezi olarak Yahudilerin tüm törenleri için hazırlanacaktır. Diğer yandan Riyad'dan Tel Aviv'e ilk uçuş geçen pazartesi günü düzenlendi ve salı günü de ilk işgal rejimi uçağı Riyad Havalimanı'na iniş yaptı. Öte yandan Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler eski temsilcisi olan Dory Gold yayınlanan bir röportajında Suudi Arabistan'daki ilişkilerin normalleşmesi için ilişkileri yönetenin Muhammed bin Salman olduğunu ve Siyonist rejimle ilişkilerin resmen normalleşmesi konusunu hayata geçireceğine söz verdiğini söyledi.
İttilaat gazetesinde Lübnan'ın El Cumhuriye gazetesi bu ülkede durum sakinleşinceye kadar kabine oturumları düzenlenmeyeceğini duyurması, Birleşmiş Milletler'in İran'ın nükleer silahsızlanma önerisini onaylaması gibi haberlere yer verirken Cam-ı Cem gazetesinde İngiltere'de kadın askerlere yönelik tacizleri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İngiltere'de yapılan bir araştırma, İngiliz ordusundaki kadın askerlerin yaklaşık %22'sinin cinsel tacize uğradığını ortaya koydu. Kadın askerlere yönelik istismarın gündemde olduğu İngiltere'de askeri bir dergi tarafından yapılan araştırma, İngiliz ordusundaki kadınların zorbalık, cinsel taciz ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını gösterdi. Askeri tıp dergisi BMJ'nin yayınladığı rapora göre kadın askerlerin yaklaşık %22'si cinsel tacize uğradığını, %23'ü duygusal zorbalığa maruz kaldığını ve %3,3'ü ise fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı. Araştırmada elde edilen sonuçlar kötü muameleye maruz kalma ihtimali en yüksek grubun gençler olduğunda ortaya koydu. İngiltere ordusundaki istismara yönelik araştırma, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Temmuz ayında ilk kez ordu mensuplarının bu gibi araştırmalara katılmalarını yasaklayan kuralı kaldırması ile başlamıştı. Kadın askerlerin ifadelerinden elde edilen veriler ışığında parlamentoda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Silahlı Kuvvetler'deki Kadınlar Komitesi'nin başkanı Sarah Atherton konuyla ilgili olarak, "Duyduğumuz hikayeler kadınlar için zor bir tablo çiziyor. Orduda istismara uğrayan bir kadın, sesini çıkarmanın kariyerine zarar vereceği korkusuyla faille birlikte yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyor," dedi. İngiltere ordusunda şu anda yaklaşık 16.500 kadar kadın görev yapıyor ve kadın askerler ordu personelinin yaklaşık %11'ini oluşturuyor.
Hemşire gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye İnsan Hakları Gözetleme Merkezi, Suriye'de teröristlerin uyuşturucu madde ürettiği bir atölye bulunduğunu duyurdu. Suriyeli muhaliflere yakınlığıyla bilinen söz konusu merkez, Türkiye'nin desteklediği teröristlerin Halep eyaletinin kuzeyinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretiyle uğraştıklarını kaydetti. Haberde atölye, Fırkatul Hamza adlı terör çetesinin elebaşlarından biri tarafından işletildiği, bu kişi Suriye'den Libya'ya sevk edilen teröristlerden sorumlu olduğu, atölye terör örgütleri arasında uyuşturucu madde satışından elde edilen paranın paylaşımı üzerine anlaşmazlık çıkınca ortaya çıktığı belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretilen hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamine'i takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında çözülmeyen Karabağ meselesinin devam etmesi,
ve Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilafın sona erdiğinin açıklanmasına rağmen iki komşu ülke hala kriz ve güvensizlik içinde. İki komşu ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesine mülkiyeti konusunda başlayan savaş sonunda bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açtı. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla Bakü ile Erivan arasındaki savaş söylemde ve sözde sona erdi. Ancak bölgesel ve küresel güçler arasında bölgedeki varlık ve nüfuzlarına ilişkin savaşı sürdürdüğü görülmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından 9 Kasım gece yarısı imzalanan Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nda Dağlık Karabağ'ın adının tartışmalı toprakların anlaşma maddelerinde yer almadığı dikkat çekti. Böylece pratikte uzun süredir devam eden bu çatışma tam anlamıyla bitirilemedi. Şüphesiz savaşın taraflar daha fazla güce sahip oldukları sürece tartışmalı bölgeyi ellerinde tutabilirler. Çin ile Japonya, Almanya ile Fransa ve dünyadaki diğer birçok ülke arasında benzer ihtilaflar bulunsa da ancak savaşın tarafları savaş halinde değillerdir.
Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen Azeri-Ermeni ihtilafı bitmedi, hala devam ediyor bu arada. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyanın çeşitli yetkilileri ve hatta Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ile yaptığı görüşmelerde ve ayrıca bölge ve dünya medyasında sürekli olarak savaşın sona ermesinden bahsediyor. Halbuki Bakü ve Erivan'ın tartışmalı olarak baktığı bölgelerde bilinmeyen koşullar hakimdir. Aynı zamanda Güney Kafkasya bölgesinde çıkarlarını kollayan bazı dünya ve bölge güçleri savaşı yeniden başlatarak Güney Kafkasya'daki varlıklarını ve etkilerini güçlendirmeye çalışıyorlar.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT ile Minsk grubunun eş başkanlığını yürüten Amerika ve Fransa, iki taraf arasında yeni bir anlaşma imzalamaya çalışıyor. Bu batılı hükümetlerin amacı Kafkasya bölgesinde yer almak ve başta Rusya olmak üzere bağımsız hükümetlere saldırmaktır. Batılı hükümetler, özellikle de Amerika, Kafkasya'ya sızma ve Rus etkisine karşı koyma konusundaki gerçek niyetlerini şimdiye kadar gizlememiş ve her zaman bu konuda yorum yapmışlardır. Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın hükümlerinde bazı kusurların bulunmasının Bakü ile Erivan arasındaki savaş ateşini yeniden alevlendirebileceği açıktır.
Azərbaycan Cumhuriyeti ilə Ermənistan arasındakı savaşın yenidən patlaq verməsinin olası bir nədəni keçən yıl 1 milyondan fazla Azəri mültecinin evə dönəməməsi, aynı zamanda İlham Əliyev hükümətinin Azəri mültecilərə kəndi ana topraqlarına uğramalarına bilə izin verməməsidir. Böyləcə Azəri göçmənlər hala evlərinə dönəməmiş yıllar öncə tərk etdikləri evlərinə bilə uğrayamamışlardır. Azərbaycan Cumhurbaşqanı uluslararası camiada ana hədəflərindən birini savaşı bitirmək, yerindən edilmişləri evlərinə döndürmək olaraq ilan edərkən bu durum gerçəkləşməkdədir. Bakü yetkililərinin bu tavırları Bakü'də iqtidardakı siyasilərin Dağlı Qarabağ barışının devamı hususunda pek umutların olmadığını göstəriyor.
Bu bağlamda ırkçı İsrail rejiminin Azərbaycan Cumhuriyyətinin eski işgal toprakları və yeni kurtarılan topraklarındakı askeri və casusluq varlığı, Dağlı Qarabağ barışının imzalanmasının pərdi arkası komplolarını və gerçək hədəflərini göstərməkdədir. Temel soru, Bakü və Erivan liderlərinin nədən Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə Ermənistan arasındakı ana çəkişmə nöqtəsi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin adının bulunmadığı bir anlaşmaya imza atmalarıdır.
Dağlıq Qarabağ barış anlaşmasının imzalanmasının ardından yaşananlar Siyonist rejimin bazı bölgəsəl müttəfiqlərinin yardımı ilə gerçəkləşdirməyə çalışdığı bir komployu gözlər önünə sərir. Örneğin Azəri yetkililər son 30 yıldır İranın Azərbaycan Cumhuriyyəti Devləti və xalqına yaptığı yardımdan bahs etmədən yaxın zamanda İranı Azərbaycan Cumhuriyyəti Hükümətinin və Müslüman xalqının düşmanı olaraq tanımladı. Aslında Aras Nehrinin kuzeyində İrana qarşı hazırlanan komplo küçük və bölgəsəl bir komplo deyil və muhtəmələn bölgədəki və dünyadakı bir çox hükümət buna daxil olmuşdur.
Tahran Radiosu 10 maddelik Dağlı Qarabağ Barış Anlaşması'nın hükümlerinin tamamlanmamış süreci, Bakü makamlarının mevcut bölgesel ve küresel şike koşullarından yararlanarak Ermeni tarafı ile olan ihtilaftaki zaferlerini pekiştirmeye çalıştıklarını göstermektedir. Bu nedenle ve bazı geçmiş ve güncel olaylar nedeniyle bu eksik anlaşmanın olumlu ve yapıcı bir sonuca varması pek olası görülmemektedir. Azeri ve Ermeni taraflarının mevcut eksiklikleri kendi ulusal çıkarları doğrultusunda kullanmak için etkili güçlerin emirlerini dinlemeye devam etmeleri gerçeği göz ardı edilmemektedir.
Kuşkusuz herhangi bir acemi girişimin bölgeye bir kez daha krize sokabileceğinde ve hatta Güney Kafkasya'nın küçük ülkelerini ortadan kaldırabileceğinde şüphe yok. Bu arada bölge dışındaki ülkelerde bu alandaki gayrimeşru hedeflerini bir ölçüde ilerletmeye çalışabilirler. Ama asıl kaybeden bölge milletleri çıkabilirler. Bu bakımdan Rusya'nın bile bu olumsuz olaylardan sağ salim çıkması ve onarılamaz zararlara uğramaması pek olası görülmüyor.
Bakü yetkililerinin özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendilerini ortasında bulduğu tüm yapıcı olmayan olaylara rağmen Bakü'deki İran Büyükelçiliği geçen hafta yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran'ın sınırları Azerbaycan Cumhuriyeti halkına hala açıktır. Bu ülkenin insanların İran'daki tıbbi merkezine gelmesi mümkün. Bu duyurunun yayınlanması bazı Azeri yetkililerinin İran'a yönelik tüm düşmanlıklarına rağmen Tahran yetkililerinin hala Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkıyla ilişkilerini kuvvetlendirmek istediğini gösteriyor.
Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve beklendiği gibi Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ikinci dönem için yeniden seçildi. Diğer Özbek Cumhurbaşkanlığı adayları Şevket Mirziyayev ile rekabet edecek bir seviyede bile oy toplayamadılar. Yerel, bölgesel ve küresel arenalarda çok sayıda reform projesinin uygulanması Şevket Mirziyayev'in Orta Asya bölgesinde kabul edilebilir bir popülerlik kazanmasının yanı sıra yerel popülerlik kazanmasını da sağlamıştır.
Sovyetler Birliği'nden ayrılan ve bağımsız hale gelen ülkeler göstermelik ve formalite seçimler yaparak ailevi bağlar ile siyasi yapının zirvesinde yer almaya çalışsalar da Özbekistan Cumhurbaşkanı yapıcı reformlarla bunu değiştirmiş görünüyor. Eski Özbek Devlet Başkanı İslam Kerimov'un daha önce 26 yıl üst üste Orta Asya Cumhurbaşkanlık yaptığı bir ülkede bu değişiklik çok büyük önem taşımaktadır.
Sonuçta Şevket Mirziyayev'in Cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi bu ülkede, bölgede ve hatta dünyada büyük önem taşıyor. Çünkü bu dönem Özbek siyasetçinin gerçek niyetini ortaya çıkarabilir. Aslında Şevket Mirziyayev'in 5 yıl sonra yani 2026'da görevi bırakıp bırakmayacağı gerçeği 5 yıl sonra belli olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Mültenimize Amerika ile ilgili farklı meselelere değinerek başlamak istiyoruz.
Amerika hükümetinin 2.8 trilyon dolarlık bütçe açığı yaşaması,
gelecek yıl için yüksek enflasyon oranının öngörülmesi,
silahlı şiddetin %30 artması
ve Çin'in Amerika'nın en büyük jeostratejik tehdidi olarak tanınması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Federal Hükümeti 2020 mali yılında COVID-19 salgının etkisiyle toplam 3.1 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı vermişti. 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 mali yılında ise bütçe açığı 2.8 trilyon dolar olduğu bildirildi.
Amerikan federal hükümet harcamaları, iş koşulları ve işletmelerin durumu iyileştikçe düşüyor. Ancak birçok vergi mükellefi vergi ödeme tarihi ile karşı karşıya ve bu da hükümet gelirlerinde önemli bir artışa yol açacaktır. Mali yıl bütçe açığı hala 3 trilyon dolar civarındadır. Amerikan ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerinden ve maliyetlerinden etkilenmesi ve ülkede işletmelerin geçici olarak kapanmak zorunda kalması nedeniyle zor günler yaşadığı bir dönemde açıklandı. Amerika'nın yeni bütçe açığı istatistiği büyük buhran döneminde bütçe açığının 1.4 trilyon dolara ulaştığı rakamların da iki katına çıkmıştır.
Kongre Bütçe Ofisi Temmuz ayında bütçe açığının bu mali yılda 3 trilyon dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Amerikan bütçesiyle ilgili yeni raporda ise hükümetin 2021 mali yılındaki gelirlerinin 4 trilyon dolara ulaştığı, bunun %18.3'ünün geçen mali yıldan daha fazla olduğu belirtildi. Geçen mali yıl hükümet masrafları ise 6.8 trilyon dolar olmuş ve geçen yıla göre %4.1 artış yaşadı.
Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, pazar akşamı mevcut ekonomik koşullar nedeniyle Amerika'da enflasyonun gelecek yıla kadar düşmeyeceği tahmininde bulundu. Amerika'da Eylül 2021'de yıllık enflasyon oranı %5.4 ile 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika Hazine Bakanı koronavirüs ile ilgili meseleler ve arz sorunlarının enflasyonun en hızlı bir şekilde son 30 yılda büyümesine neden olduğunu belirtti. Yellen, COVID-19 krizinin ciddi şekilde hizmet masraflarını azalttığını ve masrafların emtia doğru akmasına neden olduğunu belirtti.
Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikalılara mal arzının önemli ölçüde arttığını ancak hala baskı olduğunu vurguladı. Koronavirüsün Amerika'da son 2 yılda yayılmasıyla birlikte bu ülkede enflasyon yükselişe geçti ve bu sürecini de devam ettirdi. Barack Obama yönetiminde ekonomist ve hazine bakanı olan Larry Summers, Amerika'da artan enflasyon hakkında uzun zamandır endişeliyim ve şimdi daha fazla endişeliyim dedi.
Janet Yellen CNN'e verdiği demişti. Summers'in sözlerine değinerek şu açıklamada bulundu. Bence yanılıyor. Enflasyonun kontrolünü kaybettiğimizi düşünmüyorum. Buna ilaveten Amerikan Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler Eylül ayı sonuna kadar 2.7 milyondan fazla Amerikalının işsizlikten 6 aydan fazla bir süre sonra bile uzun süreli işsizlik yaşadığını gösteriyor. Bu rakam toplam işsiz nüfusun 1/3'ünden fazlasını oluşturuyor. Yüksek işsizlik oranları Federal Rezervi'nin normale dönmesini zorlaştırabilir.
Tahran Radyosu.
Scientific Reports'ta yayımlanan bir araştırmaya göre Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki silahlı şiddet vakaları geçen yılki COVID-19 pandemisi süresince neredeyse 1/3 oranında arttı. Scientific Reports tarafından yapılan araştırmaya göre Amerika'da 1 Mart 2020'de 31 Mart 2021'e kadar süren 13 aylık COVID-19 salgını döneminde silahlı şiddet olaylarında büyük artış kaydedildi.
Araştırmada söz konusu dönemde 51 bin silahlı şiddet olayının yaşandı. Bir önceki 13 aylık dönemde 39 bin silahlı şiddet olayının kayıtlara geçtiği belirtildi. Böylece bir önceki döneme göre silahlı şiddet olaylarında %30'luk bir artışın gözlendiği kaydedildi. Araştırmacılar artan silah satışlarının yanı sıra salgında kaynaklanan psikolojik ve ekonomik streslerin de silahlı şiddet olaylarında artışa neden olduğu ileri sürüldü.
Araştırmacılar bu raporda yetkililere evde kalma ve sosyal mesafe gibi eylemlerin ve talimatların istenmeyen sosyal ve ekonomik streslerini ele alma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pandemi sırasında kötü yönetim krizi ve COVID-19 hastalığının şiddetlenmesine paralel olarak ülke çapında ırkçılığa karşı protestolar ve itirazlar da arttı. Şimdi de Amerikan vatandaşları kendilerini güvensizlikler ve tehlikelerden korumak için çılgınca silah satın almaya başlamışlardır.
Washington Post gazetesi kısa süre önce Amerika'daki toplu silahlı saldırıların bir listesini yayınlayarak bu saldırıların koronavirüs salgını sırasında durmadığını, hep bu saldırılar hususunda minimum bilgilendirme yapıldığını bildirdi. Kaliforniya, Pensilvanya, Texas, Florida, Nevada, Güney Carolina, Illinois, Washington, Colorado, Arizona, New York ve Kuzey Carolina diğer eyaletlere göre en yüksek toplu silahlı saldırı oranlarına sahip eyaletler arasında yer alıyor.
Washington Post sunduğu raporda Amerika'da silah taşımak ile ilgili yasalar hususundaki ihmalkarlıklara değinerek her yıl binlerce insan silahların sıkılması ve silahlı saldırılar sonucu ölüyor, silahların satışından elde edilen büyük kar ve silah lobilerinin yönlendirmeleri ve gücü daha sıkı silah taşıma ve alma kurallarının uygulanması yolunu engellemiştir. Amerikalı avukat ve hukukçu Robert Partillo, Amerika'daki silah taşıma kurallarına atıfta bulunarak Başkan Joe Biden iki değirmen taşı arasındaki biri gibi zor bir durumda çünkü bu Amerika'da uzun süredir devam eden bir meseledir diyor.
Amerika Genelkurmay Başkanı o General Mark Milley, Çin'in son zamanlardaki süpersonik füze denemesini çok endişe verici olarak nitelendirdi. Çin, Amerika için en büyük jeostratejik sorun haline gelecek ve bundan hiç şüphe duymuyorum. Bir üst düzey Amerikan askeri makamı sözlerini şu açıklığı da getirdi. Çin'in gelişimi çok benzersiz, hiç böyle bir şey görmedik. Çok önemli ve öne çıkan bir ordu kurdular.
Amerikan ordusu Genelkurmay Başkanı'nın bu görüşü ve Çin'i Amerika'nın 21. yüzyıldaki en büyük jeostratejik gücü olarak görmesi, gerçekte Washington'un Çin'in dünya, özellikle de Hint, Pasifik bölgesindeki rolü ve gücüne yönelik genel bakışının yansımasıdır. Biden hükümeti uluslararası arenada Çin ve Rusya gibi Amerikan rakibi ve düşmanı ülkelerine karşı hep saldırgan ve agresif bir tavır takınmıştır.
Amerikan hükümetinin Ocak 2021'in sonlarında yayınlanan Geçici Uluslar Güvenlik Strateji Rehberi belgesinde iki Doğu ve Avrasya uluslararası gücü olan Çin ve Rusya'dan Amerika'ya yönelik en önemli tehditler olarak söz edilmiştir. Ancak üst düzey Amerikan yetkilileri tarafından yapılan çok sayıda açıklama Biden yönetimine göre asıl ve ciddi tehdidin Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu gösteriyor. Aslında Joe Biden'in Beyaz Saray'a yerleşmesiyle Amerika ile Çin arasındaki gerilimler azalmadı. İki ülke arasındaki soğuk savaş ihtimali bile ortaya çıktı ve iki dünya gücü arasında bir çatışma konusunda endişeler bile arttı.
Washington'un Pekin'e karşı tekrarlanan suçlamalarının dışında asıl endişesinin Çin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen ekonomik gücü olarak ortaya çıkması ve artan askeri gücüdür. Bu nedenle Amerika Çin'i ne pahasına olursa olsun zayıflatmaya çalışıyor. Biden hükümetinin güvenlik belgesi, Geçici Ulusal Güvenlik Stratejisi rehberi Çin'in dünya sahnesinde artan etkisine dikkat çekerek Çin'in ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücünü istikrarlı bir uluslararası güce meydan okumak için kullanabilecek tek rakip olduğunu belirtiyor.
Washington'un eleştirilerinin keskin kenarı, Çin'in çeşitli ekonomik, ticari, askeri, güvenlik ve insan hakları boyutlarındaki eylemlerine odaklanıyor ve şimdi de Amerika, Hint-Pasifik müttefikleriyle ortak eylemler dahil olmak üzere ülkeyi kontrol altına almaya yönelik faaliyetlerini artırmıştır. Amerika, Çin'in son yıllarda özellikle Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden denizcilik özgürlüğünü tehlikeye attığını ve havzanın güvenliğini tehdit ettiğini iddia ediyor. Bu arada Pekin, Güney Çin Denizi'ndeki ekonomik ve stratejik hedefleri doğrultusunda karasularını geliştirmek amacıyla yapay adaların inşasını ciddi bir şekilde sürdürüyor. Bu nedenle Amerika ve müttefikleri bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini de güçlendirdi. Ancak bazı analistler Amerika'nın devasa askeri harcamalarına rağmen Çin ile tam ölçekte bir savaşı kaybedeceğine inanıyor.
Amerika Hint Pasifik Komutanlığı eski başkanı Amiral Philip Davidson, Çin ordusunun önümüzdeki 6 yıl içinde Amerikan ordusundan daha iyi performans göstereceğini ve Doğu Asya'daki durumu kaçınılmaz olarak değiştireceğini söyledi. Tabii ki Biden'ın başkanlığı sırasında Washington, Hint Pasifik bölgesindeki politikasını Çin'den gelen sözde tehditlere karşı önlem almaya dayalı olarak yürütmeye kararlıdır. Bu jeostratejik bölgede Çin'e karşı koalisyon oluşturma yaklaşımı en güçlü şekilde devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya ve Hindistan'dan oluşan dörtlü bir pakt ve Amerikan Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS Anlaşması adlı üç ittifak bunun açık örneklerindendir.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.harstuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
girip dış yayınlar servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.